أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün aleyhissalatü vesselam, kim benden şu beş şeyi alır, onunla amel eder, amel edecek insanlara öğretir diye teklif eder. Ebu Hureyre diyor ki, ben ya Resulallah dedim ve öne atıldım. Aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin elini tuttu ve beş ilke, beş esas saydı. Dedi ki, haramlardan sakınasın ki böylece Allah'a kulluk yapanların en önde geleni olasın. Taksim edilen rızka razı ol ki insanların en zengini olasın. Komşularına iyilik yapasın ki mümin olasın. Kendin için istediğini başkaları için de isteyesin ki Müslüman olasın. Bir de fazla gülme. Kahkaha ile kendini kaybederek gülme. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Aleyhissalatü vesselam, farklı sahabelerden öğrendiğimize göre, zaman zaman şu konuları emrederdi ashabına. Sosyal hayatın Müslümanca dizaynı için, Müslümanların birbiriyle beraberliğinde cennete giden yolda görevlerini ayarlıyordu bu hadisler. 1- Cenazeye ittiba etmek. O cenaze bizden bir parça ve biz onunla beraberliğimizi mezara kadar sürdürüyoruz. Hatta sonra dua ederek. 2- Hasta ziyareti. Eğer Müslümanlardan biri hastaysa, Peygamberimizden öğrendiğimiz model ile o hastaya ziyaret de görevimiz. Hatta ilk 3 gün bırakın yatsın dercesine aleyhissalatü vesselam, hastayı kendi haline bırakmaya bir önerisi var. Ama daha sonra ilk ziyaret eden daha faziletli. Üçüncüsü, mazluma yardım da İslam'ın bu tür emirlerinden biri. Aleyhissalatü vesselam, Müslümanlara mazluma yardımı da emretmiştir. Zulmetmenin yasaklığı yanında, diyelim birileri densiz ve düzensiz hareket ederek birilerine zulmediyorlarsa, yani zulüm var, yani mazlum varsa, zulmü ortadan kaldıramayacak kadar aciz durumda kalmışsa, işte ona da yardım edilir. Dördüncü emir, davete icabet. Aleyhissalatü vesselam, Müslümanların birbirlerini davet etmeye yetkilerini ve de davet edilince ona icabet etme görevini anlatır. Ama davet konusu, davet modeli, davette tarz ve tavır İslam'ın ölçülerine uygun olmalıdır. Mesela, aleyhissalatü vesselam davet edilir böyle bir yere. Bakar ki içeride resimler vardır. Dönüverir kapıdan, girmeden içeriye. Üstelik davet eden kızıdır Fatıma anamız. Ali Efendimiz'i aman der, git sor, ne oldu, neden döndü babam? Koşar Hazreti Ali Efendimiz, der ki ya Resulallah, sizi geri çeviren nedir? Bilmeden ne yaptık? Der ki resim vardı, böyle bir yere bizim girmemiz gerekmez. Artık siz, sizin davet edildiğiniz yerlere peygamber gelseydi girer miydi? Ya da o peygamber girmezse girmesin, bize ne oluyor ki girmeyeceğiz mi diyorsunuz? Yeniden kontrol edin. Beşincisi, selam almak. Yani, verilen selamı, İslam'ın selamını, verilen kişi de almak zorundadır. Hem de biraz daha güzeliyle. Yani, önceki az iyi, sonraki daha iyi anlamına değilse, önceki kötü, sonraki iyi değil. Yani selamu aleyküm demişse ve aleyküm selam ve rahmetullah gibi. Bir de altıncı görevimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği emirlerden altıncısı, bir liste halinde 7 emir vardır çünkü hadislerde. Onlardan biri de karşımızdaki eğer aksırmışsa, hapşırmışsa, onun elhamdülillah demesine mukabil biz de ona yerhamükallah dememiz gerekiyor. Hatta dahasını da öğreniyoruz hadislerden. Karşımızdaki aksırınca o elhamdülillah diyecekti ya, biz ondan önce elhamdülillahi ala külli hal dersek, baş ağrısı, diş ağrısı çekmeyeceğimize müjdeler görüyoruz hadislerde. Ve sonuncusu, bir insan yemin ediyorsa, bu yemin edenin yemininde yalancı çıkmaması konusunda da Müslümanların bir görevi vardır. Madem ki yemin etmiş, onun yemini gerçekleşsin diye ona yardımcı olmamız gerekiyor. Abdullah İbni Abbas Hazretlerinden öğreniyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam'dan naklen, Kur'an-ı Kerim'de en büyük ayet, Bakara suresi 255. ayettir. Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şerri en güzel anlatan ayet, Nahl suresi 90. ayettir. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanları en çok sevindiren ayet, Zümer suresi 53. ayettir. Ve Allah'a güveni en güzel ortaya koyan ayet de, Talak suresi 2. ayetin sonu ile 3. ayettir. Ben bu ayetlerin neler olduğunu burada özellikle saymak istemedim. Numaralarını söyledim. Tekrar ediyorum. Sizi inşallah önce bir meale ama mümkünse bir tefsire bakarak kendiniz öğrendikten sonra bir başkasıyla birlikte mütalaa edin. En büyük ayet Bakara 255. Hayrı ve şerri en güzel anlatan ayet Nahl suresi 90. ayet. Müslümanları en çok sevindiren ayet Zümer 53. ayet. Ve Allah'a güven en güzel gündemde tutan ayet, bunu öğreten, bunu anlatan ayet, Talak suresi 2. ayet ve 3. ayet. Ebu Hureyre Efendimiz'den öğreniyoruz. Radiyallahu anh, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Eğer bir evde Kur'an okunuyorsa, o evde rahatsızlık yoktur, sıkıntı yoktur, hayır çoktur, bereket çoktur, o evde rahmet vardır, şefkat vardır, merhamet vardır. O eve melekler gelir. O evden şeytan kaçar. Ve ev, bütün darlığına rağmen o evdekilere olabildiğince geniş bir hale gelir. Ama bir evde Kur'an okunmazsa, o evin hayrı kalmamıştır. Bereketi azalmıştır. Şeytanlar gelir. Melekler kaçar. Rahat kalmaz. Huzur kalmaz. Sıkıntı alabildiğine, huzursuzluk alabildiğine çoğalmıştır ve o ev bütün genişliğine rağmen evdekilere daralmış, daptaracık hale gelmiştir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'tan öğreniyoruz ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla tek bir kişinin hidayete ermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Şöyle ölümünüze beş kala, hani diyelim ki Allah'ın lütfu ihsanı haber gönderdiler. Bak bakalım, bütün bir hayatın boyunca yaptığın iyiliklerden en öne alacağın, ya Rabbi bunun hatırına beni affet diyeceğin ne var diye. Hani üç kişi yolculuğa devam ederken önlerine gelen bir mağaraya girip geceleyeceklermiş de, sonra nasıl olduysa olmuş mağaranın kapısını bir büyük kocaman taş kapatıvermiş ya. Sonra çıkamamışlar ama en iyisi dua edelim demişler. Derken hayatlarında Allah'a duada nazlanma vesilesi kabul edecekleri, en hoş bildikleri ibadeti öne koyup dua, naz ve niyaz eylemişler ya, işte acaba senin de böyle bir hareketin var mı? Yani senden dolayı, sen vasıtanla bir kişi hidayete ermiş mi? Değilse kırmızı develer kazanmışsın. Onları insanlara infak etmek ve onlarla insanları yararlandırmak, dünyada onlara, yani insanlara bunları dağıtmak istemişsin. Evet, bu işe kötü diyen yok ama bakın ki dünyada Müslümanların yapabileceği en güzel iş, senin vasıtanla tek bir kişinin hidayete ermesi, böylece kırmızı develerden daha hayırlı, izzet ve ikrama nail olmandır. Hazreti Ayşe annemizden öğreniyoruz, radıyallahu anha. Her şeyin doğrusunu, daha iyisini yapmaya çalışın. Hayır işlerden uzaklaşmayın. Daima yararlı işleri yapmaya devam edin. Şunu da bilin ki, hiçbirinizi Allah'ın lütfu ve mağfireti olmazsa, sadece ameli cennete götürmez. Amellerden Allah'ın en çok sevdiği, az da olsa devamlı olandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Sevdiğini ölçülü sev, bir gün gelir sevmediğin biri olabilir. Sevmediğini de ölçülü olarak sevme, bir gün gelir dostun olabilir. Biz galiba böyle bir ölçüden haberimiz yok. Sevdik mi, canımızla, kanımızla, imanımızla ne miz varsa seviyoruz ve onun adına fedakarlığımızda canımızı da, malımızı da, imanımızı da ortaya koyuyoruz. Biraz mübalağalı mı oldu? Ama neden? Düşünün, mesela oğlunu, kızını sevenler, din adına, iman adına, İslam adına, namus adına, iffet adına, hatta can adına, mal adına nice fedakarlıklar yapmıyorlar mı? Olsun olursa çünkü seviyorum demiyorlar mı? Aynen, tam tersine, sevmediğinde insanlar ölçülü sevmeli, bir gün dostu olabilir ya. Öyle yok, sevmiyorsa bugün, tamam kuyusunu kazmadan gömecektir, mezara gerek kalmayacaktır, alabildiğine ne imkanı varsa hepsini seferber edecek, bütün düşmanlıklarını ortaya koyacaktır. Yarın dostu olursa, ama ne fark eder, zaten utanmıyor mu diyeceksiniz. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, sevdiğini ölçülü sev, bir gün gelir sevmediğin biri olabilir, sevmediğinde ölçülü olarak sevme, bir gün gelir dostun olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.